Ayrım 4. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 32. Hengame dindiğinde esintisiz ikindinin uzak ezgilerini duyabiliyordu daha. Durmadan sivrisinek öldürdü, yanaklarına şaplaklar atarak düşünmesini engelleyen kulak fınlamasını dindirmeye çalıştı. Ufukta alevlerin ışığını görebiliyordu daha. Panjurların arasından sızıp yüzünü her 30 saniyede bir yeşile boyayan deniz fenerini de, günlük hayatın soluğu eski haline döndüğü sıra kendi ölümü tıpkı geçmişteki öbür ölümler gibi hızla başka bir ölümle değişiyordu. Onu acımanın ve unutuşun karanlık ülkesine taşıyan bitimsiz bir gerçekler çağlı yanına. "Tüh Allah ölümün anasını!" diye haykırdı. Sonra en görkemli saatinin vurduğundan emin, kendinden hoşnut, çıktı sığınağından, yağma edilmiş odalarda kalın hortlaksı ayaklarını sürüyerek, önceki hayatının yıkıntıları arasında, kurumuş çiçek ve ölüm mumu kokan gölgeliklerde dolaşarak toplantı odasının kapısını itti. Uzun ceviz masanın çevresine doluşanların kısık seslerini duydu, sigara dumanıyla dolu havada ve gördü ki bulunmasını istediklerinin hepsi oradalar. Federal savaşı satan liberaller, satın alan tutucular, yüksek rütbeli generaller, kendi bakanlarından üçü, başpiskoposla büyükelçi Schottner'in hepsi orada. Hepsi yüzyıllardır süre gelen zorbalığa karşı halkı birleşmeye çağırıyorlar. Aynı tezgahı kurmuşlar, ölümünün ganimetlerini rahatça pay edebilsinler diye aralarında. Gözlerini öylesine bir açgözlülük bürümüştü ki hiçbiri kefensiz başkanın farkına varmadı. Başkan bir yumruk indirdi masaya, "Aha!" diye haykırdı. Yapıp yapacağı da bu kadardı zaten. Çünkü elini masadan kaldırdığında bozgun sona ermiş, odada ağzına kadar dolu kül tablalarından, kahve çanaklarından, devrilmiş koltuklardan ve savaş giysileriyle tiril tiril serin kanlı, aziz dostum General Rodrigo de Aguilar'dan başka kimse kalmamıştı. Bir eliyle dumanı dağıtıyor, "Hadi çökün!" diye yeri gösteriyordu öbür eliyle. "Buyurun generalim. Çünkü asıl şenlik şimdi başlıyor." Makineli tüfeklerin ölümcül şenliği ön kapıda başladığında birlikte yere çöktüler. Başkanın muhafızı büyük bir keyif ve onur duyarak bu ihanet toplantısından çıkanların diri kurtulmamaları konusundaki kesin buyruğunu bir kıyım töreni düzenleyerek uyguluyordu. Ön kapıdan kaçmaya kalkışanlar makineli tüfekle taranıyorlardı. Pencerelerden sarkanlar kuşlar gibi indiriliyorlardı yuvalarından. Kuşatmadan kurtulup yakındaki evlere sığınabilenler fosforlu el bombalarıyla ateşe veriliyorlardı. Başkanın ilkeleri uyarınca yaralılar hemen öldürülüyordu. Çünkü hayatta kalan her yaralı sağlam bir düşman kadar tehlikeliydi. Kendisi General Rodrigo de Aguilar'ın yarım metre ötesinde yüzüstü yere kapanmış, her patlamada yağan cam ve alçı sağanağına karşı koymaya çalışarak yatarken, dua edercesine mırıldanıyordu hiç durmadan. "Evet sevgili dostum, tamam, Varta'yı atlattık. Bundan sonra tek başına yöneteceğim ülkeyi, itler olmayacak çevremde. Yarın sabah bu anasını bellediğimin ayaklanmasından bir bok çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Bu arada kıçımızı dayayacak şey kalmadıysa en ucuzundan 6 meşin tabure ile birkaç hasır ayarlarız, şuraya buraya koyup delikleri örteriz, birkaç ıvır zıvır daha alırız o kadar. Ne tabak, ne kaşık, ne bir şey. Hepsini kışladan kendim getireceğim. Askermiş, subaymış artık istemem çevremde, Allah belalarını versin. Tek yaptıkları iş süt tüketmek. Ama başımız derde girdi mi, demin gördüğümüz gibi kendilerini besleyenin gözünü oyuyorlar. Bir tek başkanlık muhafızlarını tutacağım. İyi nişancıdırlar, dürüst adamlardır onlar. Hükümet falan da kurmayacağım. Allah belasını versin. Bir sağlık bakanı bulurum. Zaten sağlıktan başka bir şeye ihtiyacımız mı var şu dünyada? Bir de eli yazıya yatkın birini bulmalı kayıtlar için. Böylece bakanlıkları, kışlaları falan da kiraya veririz. Topladığımız parayı hizmet işlerinde kullanırız. Burada insana değil paraya gerek var asıl. İki iyi hizmetçi kız tutarız, biri ortalığı temizler, yemeği yapar, öbürü çamaşırı ütüyü halleder. Bir daha ineğimiz, kuşlarımız falan oldu mu kendim ilgilenirim onlarla, kendim beslerim. Yo artık ne helalarda cilveleşen orospular isterim, ne gül fidanlarının altında yatan cüzzamlılar, yeter artık. Her şeyi bilen felsefe doktorlarıyla, her şeyi gören akıllı politikacılara da paydos. Öyle ya, burası bir başkanlık sarayı ne olsa. Patricio Aragones de söylemişti ya, gringoların dediği gibi, zenciler kerhanesi değil. Kuyruklu yıldız bir daha görünene kadar tek başıma yönetebilirim ülkeyi. Yeterim de artarım bile. Bir kere değil 10 kere bekleyebilirim yıldızın gelişini. Şimdi şu durumda bir daha ölmeye hiç niyetim yok bilesiniz. Allah kahretsin, başkaları ölsün değil mi? Hiç duraksamadan ezbere konuşuyordu. Yüksek sesle düşünmenin, odayı sarsan dinamit patlamalarının yarattığı korkuyu gidereceğini savaşta öğrenmişti. Durmaksızın ertesi sabaha ilişkin tasarılar hazırlayarak, tan ağarırken gelecek yüzyılın tasarılarına başlayarak, sonunda sokaktan son yaralının da acısının dindirildiğini bildiren çan sesi duyulduğunda, General Rodrigo de Aguilar pencereye sürünüp çöp kamyonlarını hazır etmeleri, cesetleri götürmeleri buyruğunu verene kadar, sonra iyi geceler general diyerek odadan çıktı. Sana da aziz dost dedi general, çok teşekkürler. Toplantı salonunun mezar taşını andıran döşemesine yüzü koyun yattı, sağ kolunu başının altına dayadı, hemen uykuya daldı. O gece tüten cesetlere, kıyımın kan gölündeki tortulara, bir daha bitmemecesine başlayan acılı sonbaharının sararmış yapraklarına kulak verirken her zamankinden daha da yalnızdı. Önceden bildirdiği önlemlerin hiçbirini alması gerekmedi, çünkü ordu kendiliğinden bozuldu, birlikler dağıldı. Kentteki garnizonlarda son anlara kadar direnen birkaç subayla, kırlık kesimlerdeki 6 garnizona bağlı subaylar, sivil gönüllülerin de yardımıyla başkanlık muhafızlarınca kırılıp geçirildi. Canlarını kurtaran bakanlar tan ağarırken kaçtılar. İçlerinden en sadık ikisi kaçmadı. Biri generalin özel doktoruydu aynı zamanda, öteki de ülkenin en güzel el yazısı yazanıydı. General yabancı güçlere baş eğmek zorunda da kalmadı. Devlet hazinesi, hemen partizan kesilenlerin teminat adı altında el koyduğu nikah yüzükleriyle dolup taşıyordu. Zararları karşılamak üzere, hasır ya da en ucuzundan meşin tabureler almak zorunda da kalmadı. Çünkü ülke daha tam tamına yerine oturmadan, görüşme odası eskisinden de daha göz alıcı bir biçimde onarılmıştı. Her yanda kuş kafesleri, geveze papağanlar, Portekiz adına değil hep İspanya adına türküler çağıran Güney Afrika papağanları, yapıyı bir savaş gemisi gibi pırıl pırıl tertemiz tutan saygılı, hizmete hazır kadınlar göze çarpıyordu. Pencerelerden zafer ezgisi duyuluyordu. Sevinç belirtisi, meşaleler, ölümünü kutlamak amacıyla çalmaya başlayan şenlik canlarının bu kere ölümsüzlüğünü kutlamak üzere çalıp duruşu, alanda da bitmek bilmeyen bir şenlik vardı. Bağlılıklarını haykıran sesler ve kocaman afişler. Ölümünün 3. günü dirilen muhteşem başkanımızı Tanrı korusun. Şenliği uzatmak için daha önce başvurduğu dümenleri kullanması gerekmedi bu kere. Sonsuz bir kutlama töreniydi bu. Devlet işleri kendiliğinden yola girmişti. Ulus kendi yolunda yürüyordu. Hükümet kendisiydi tek başına. Hiç kimse keyfi yönetimini sözle de eylemle de bozmaya yeltenmiyordu. Zaferinde öylesine yalnızdı ki düşmanları bile kalmamıştı artık. can dostu, azizim Rodrigo de Aguilar'a duyduğu yükümden ötürü harcanan süt miktarına da sinirlenmiyordu artık. Tersine görev sorumluluklarına sahip çıkan, kıyıcılıklarıyla göz dolduran erleri avluda topladı. İçinden gelen esine uyarak parmağını rastgele sallayıp en yüksek rütbelere yükseltti onları. Sırası geldiğinde gözünü oymaktan çekinmeyecek silahlı kuvvetleri yeniden kurduğunu bile bile ''Sen yüzbaşı oldun, sen binbaşı, sen albay.'' ''Ya ne diyorum ben, general oldum, general.'' Geri kalanlar da teğmenliğe yükseldiler. İşte aziz dost, buyurun ordunuzu. Ölümüne yas tutanların hali de çok duygulandırmıştı başkanı. Mason selamı veren ihtiyarla, yas giysileriyle yüzüğünü öpen beyefendiyi huzuruna çağırttı. Barış madalyası taktı göğüslerine. Balıkçı kadını da getirtti. En çok istediği şeyi armağan etti ona. 14 çocuğuyla birlikte rahatça yaşayabileceği çok odalı bir ev. Cesedinin üstüne çiçek koyan öğrenci kızı da çağırttı. Onun da dileğini yerine getirdi. Dünyada en çok istediğim şey bir deniz adamıyla evlenmektir. Yine de bütün bu iyilik gösterilerine karşın her an içi içini yiyordu. San Jeronimo kışlasında başkanlık sarayını yağmalayan saldırganları, elleri kolları bağlı görene kadar sürdü bu duygu. Halk nasıl yüzlerine tükürüyordu. Kinle kızışan acımasız belleğiyle hepsini teker teker tanıdı, işledikleri suçların ağırlığına göre kümelere ayırdı onları. Sen buraya, sizler saldırının elebaşıları, sizler şuraya. Zavallı kederli balıkçı kadını yere yıkanlar, sizler buraya. Siz, siz... Cesedi tabuttan çıkarıp merdivenlerden aşağı sürüyenler, çamurlara beleyenler, geri kalanlar şu tarafa geçsin, sizi alçaklar sizi. Onları cezalandırmak değildi asıl amacı. Konağa yöneltilen saldırının kendiliğinden bir halk hareketi olmadığını, haince bir pazarlık sonucunda gerçekleştiğini kendine kanıtlamaktı. Hemen orada bulunan tutukluların sorgusunu üstlendi. Habire konuştu. Yüreğinin duymak istediği tek doğruyu kendi ağızlarıyla söylemelerini sağlamak istedi. Beceremeyince de enlemesine bir sırığa astı onları, elleri ayakları bağlı baş aşağı saatlerce asılı durdular. Yine beceremeyince avlunun hendeğine attırdı, öbür tutuklular arkadaşlarının timsahlarca kıstırılıp diri diri yiyilişini gördüler. Yine olmadı, elebaşılar kümesinden birini seçti, derisini hepsinin gözleri önünde yüzdürdü, adamın yeni doğmuş bir bebek eşi gibi sapsarı, yumuşacık etini gözleriyle gördüler, gövdenin ılık kan fokurtusunu kulaklarıyla duydular, ıslaklığını avlu taşlarına çarparak, can çekişerek düşüşünü yaşadılar, o zaman generalin istediğini itiraf ettiler. Cesedi pazar yerindeki gübre yığınına kadar sürükleme karşılığında 400 altın pezo almışlardı. İsteyerek yapmamışlardı tabii. Para yüzünden de değil. Generale bir düşmanlıkları yoktu ki. Hele öldüğüne göre gel gelelim iki yüksek rütbeli generalin de hazır bulundukları gizli bir toplantıda her türlü gözdağı verilmişti. Gözleri korkutulmuştu. O yüzden yaptık generalim, yemin ederiz. İşte o zaman rahat bir soluk koyvermişti general. Tutukluların doyurulmalarını buyurdu. Gece dinlenmelerine izin verilecekti. Ertesi sabah atılacaklardı timsahlara. Zavallı aldatılmış oğlanlar diye içini çekerek, yüreği kuşkunun iğneli zırhından sıyrılmış başkanlık sarayına döndü. Hepiniz gördünüz ya diye mırıldanıyordu. Tü Allah kahretsin, hepiniz gördünüz işte, bu insanlar seviyorlar beni. Yüreğine Patricio Aragones'in ektiği son tedirginlik tohumlarını da silip süpürmek telaşıyla bu işkencelerin son olduğuna, bir daha kimseye işkence yapılmamasına karar verdi. Timsahlar öldürüldü. Gövdeyi öldürmeden her kemiğin teker teker un ufak ezilebildiği işkence odaları boşaltıldı. Genel af ilan edildi. geleceğe içine doğan nurlu bir düşüncenin ışığında bakıyordu. Evet, bu ülkenin asıl derdi, insanların fazla düşünecek boş vakitleri olmasıydı. Onları bir şeylerle oyalamak amacıyla Mart ayı şiir şenliğini yeniden düzenledi. Her yıl bir de güzellik kraliçesi seçilecekti. Karayip Adaları'nın en büyük beyzbol alanını yaptırdı. Milli takıma ya zafer ya ölüm sloganını verdi. Her eyalette süpürgecilik öğreten okullar açılmasını buyurdu. Başkanın öncü ruhundan şevk alan öğrenciler evlerini süpürdükten sonra süpürgelere sarılıp sokakları, yakınlardaki kentler arası yolları, ara sokakları süpürmeye başladılar. Bir eyaletten öbürüne durmadan çöp taşınıyordu. Kimse çöpleri nereye boşaltacağını bilmiyordu. Çöp kamyonlarında ulusal bayraklarla "Tanrı ulusun temizliğine bekçilik eden temizler temizi büyüğümüzü korusun" yazıları göze çarpıyordu. General hınzır bir hayvanın ağır adımlarıyla yol alıyor, sivil halkı iş üstünde tutmanın yeni yeni yöntemlerini arıyordu. Ellerindeki şifalı tuzu yalamak için yalvaran cüzzamlıların, körlerin, sakatların arasından geçip avludaki kurnada vaftiz çocuklarının çocuklarına adını vererek "Sizden büyüğü yoktur" diyen sırnaşık dal kavukların arasında dolaşarak bir benzerin yetilerinden yararlanamazdı artık, güveni kalmamıştı. Annesi Bendisyon Alvarado'nun kuşçu olduğu sırrı açığa çıkalı beri, her gün eşi bulunmaz kuşlarla dolu kafeslerin yağdığı bir saray çarşısında iki kişiliği birden yürütmek zorundaydı. Kimilerinin sırf yaltaklanmak için, kimilerinin de iş olsun diye gönderdikleri kafesleri asacak yer kalmadı bir süre sonra. Aynı anda o kadar çeşitli devlet işleriyle ilgilenmek zorundaydı ki, yazıhanelerde ve avlularda biriken kalabalıklarda hizmet edenlerle hizmet edilenleri ayırt etmesi olanaksızdı artık. Duvarları yıkıp odaları genişletmişler, pencereleri açıp denizi görmeye çalışmışlardı ve bir odadan öbürüne geçmek gibi günlük bir iş, aykırı sonbahar rüzgarlarıyla savrulan bir yelkenlide yürümek kadar güçleşmişti. Öteden beri pencerelerden giren Mart alizelerine "Barış rüzgarları bunlar, General Hazretleri" deniliyordu. Yıllardır çektiği kulak vınlamasına "Generalim, barış vınlamaları bunlar" demişti özel doktoru. Onu ilk kez ölü bulduklarından bu yana yeryüzünde ve gökyüzünde bir barıştır gidiyordu. "Generalim efendim, bir barış, bir barış sormayın." O da inanıyordu söylenilenlere, hem de candan inanıyordu. Kayalardaki eve gidip sıla özlemi çeken eski diktatör kardeşlerinin kara yazgılarına bakarak kendini avutmaya başlamıştı. Adamlar domino oyununu tam ortada kesip, "Söz gelimi siz düşeş atmış olun şimdi" deyiveriyorlardı. Kuramcı tutucular da "Düşeş atmış olsunlar, yalnız ben masonlarla rahipler arasındaki gizli ilişkiyi nereden bilebilirdim? Kimin aklına gelirdi? Çorbanın yağının donduğunu bile unutarak anlatırlardı. Biri atılırdı derken, "Söz gelimi şu şekerlik başkanlık sarayı diyelim. İşte düşmanın en uzun menzilli topu da elverişli ise bilemedin 400 metre. İşte bakın, yani şimdi bu duruma düşmemin tek nedeni 47,5 santimlik bir aksilik kısacası. Sürgünlükleri kas katı kabuk bağlamış olanlar bile gözleriyle ufku tarıyor, yurtlarından gelen gemilere bakıyorlardı. Dumanlarının renginden seçiyorlardı bu gemileri. Sis düdüklerindeki pastan, sabahın erkenci ayazında limana inerek, gemicilerin kıyıya çıkarken getirdikleri kumanyayı sardıkları gazeteleri tarıyor, çöp tenekelerinden gazete toplayıp baştan aşağı, soldan sağa, son satırına kadar okuyor, ölüm ve evlenme ilanlarından, kimin doğum gününe kimleri çağırdığından, kimleri çağırmadığından, ülkelerinin geleceği konusunda kestirimlerde bulunuyorlardı. kendi yazgılarını Tanrı'nın tam zamanında yollayacağı bir fırtına bulutunun azizliğine göre çözümlüyorlardı. Ülkelerini kasıp kavuracaktı bu yağmur, cehennemsi bir tufan ırmakları taşıracak, her yanı sular basacak, barajlar yıkılacak, kentler yoksulluk ve salgından kırılacak. Evet, o zaman buraya ayağıma gelecekler işte. Ne olur bizi felaketten koruyun diyecekler, göreceksiniz. Bu arada o büyük anın gelmesini beklerken genç sürgünlere yalvarıyorlardı. Lütfen şu iğneye iplik geçirir misiniz? Pantolonu yamayacağım da. Duygusal nedenler yüzünden atmak istemiyorum. Durup dururken ve giysilerini gizlice yıkıyorlardı. Yeni gelenlerin kullanılmamış jiletlerini şereflendiriyor, odalarına kapanıp yemek yiyorlardı. Kimse kirli donları görüp de altlarına kaçırdıklarını anlamasın. Sonra beklenmedik bir perşembe günü, içlerinden birinin sonuncu gömleğine madalyalarını toplu iğneyle iliştirir, cesedi bayrağına sarar, ulusal marşını söyler, doğru denize, kayaların dibine, unutulmuş insanları yönetmeye yollardık onu. Tek yükü kendi yorgun yüreğidir. Hiç ufuk görmeyen Taraça'daki sallangaçlı iskemlesi kadar bir boşluk bırakır dünyada. Bizler de ölünün mallarını paylaşmak için zar atardık aramızda general. Tabii varsa malı. O görkemden sonra bu sivil hayatı yaşamayı bir düşünün general. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 39. Başka bir uzak Aralık ayında evin açılışı yapılırken general Sanrılı Antil Adalarını görmüştü. Birisi göstermişti denizin camekanına doğru parmağını uzatıp. Martini'nin kokulu yanardağını görmüştü. Bakın ta şurada generalim. Sağlık yurdunu görmüştü. Vali karılarına kilise basamaklarında demet demet fuller satan dantel gömlekli o iri kıyım zenciyi de. Paramaribo'nun pazar yeri cehennemini. İşte şurası general. Denizden çıkıp doğru kuburlara ve dondurmacılardaki masalara tırmanan yengeçleri, iliklere işleyen yağmurun altında sağlam kıçları üstünde yan gelip kızılderili kellesiyle zencefil kökü satan zenci ninelerin dişlerine gömülü elmasları da. General bakın. Tanaguarena kumsalındaki som altın inekleri, tek telli kemanıyla cilve döktüren, ölümü ürkütme karşılığında 2 riyal isteyen kör La Guayra bilicisini, Trinidad'ın kavurucu Ağustos'unu da görmüştü. Ters yönde ilerleyen otomobilleri, dükkanlarının önüne sokağa bağdaş kurmuş, katışıksız ipek gömlekler giymiş yeşil suratlı Hinduları, kucaklarında som fil dişinden oyulmuş mandarinlerle Haiti'nin karabasanını, mavi köpeklerini görmüştü. Tan ağrırken sokaklardan ceset toplayan Kaan'ı, Curaçao'da benzin bidonlarında hayata dönüşünü Hollanda lalelerinin, çatıları kardan yel değirmenlerini, kentin tam ortasından otel mutfaklarının arasından süzülüp geçen esrarengiz transatlantiyi, Cartagena de Indias'ın taş seddini de görmüştü. Zincire vurulmuş koyunu, balkonlardaki son ışıkları, genel valinin eliyle verdiği samanı düşündükçe gidişen kirli atların, kiralık arabaların, şu gübre kokusu yok mu generalim? Söyleyin ne güzel değil mi? Ne büyük şu dünya. Öyleydi gerçekten. Hem yalnız büyük de değil, sinsiydi de. Çünkü Aralık ayında kalkıp kayalıklardaki eve tırmanıyorsa, birlikteyken, aynada kendi talihi dönmüş suratına bakarken, duyduğu tiksinti kadar büyük tiksinti duyduğu şu göçmenlerle vakit geçirmeye değil, Aralık ışığının doğduğu o mucizeler anında orada hazır bulunmaya tırmanıyordu. Ya ana! Doğruydu. Bir kere daha Barbados'tan Veracruz'a kadar bütün Antiller evreni seriliyordu gözlerinin önüne. O zaman Düse'nin kimde olduğunu unutuveriyor, gidip bakıyordu denizin sarnıcında uyuyan ay çılgını adalar dizisine ve adaları gözlerken o tarihsel Ekim Cuma'sının anısı uyanıyordu. Odasından gün ışırken çıktığında başkanlık sarayındaki herkesin kafasında kırmızı takkeler görmüştü. Yerleri süpürüp kafeslerdeki suları değiştiren yeni odalıkların başlarında aynı kırmızı takkeler vardı. Ağıllardaki sütçüler, kulübelerindeki nöbetçiler, merdivenlerdeki yatalaklar, gül fidanlarının arasındaki cüzzamlılar, hepsi bir pazar karnavalının kırmızı takkeleriyle geziniyorlardı. Kendisi uyurken dünyada neler olup bittiğini araştırmaya başladı o zaman. Ne olmuştu da evindeki insanlarla kent sakinleri kırmızı takkelerle dolaşıyor, her gittikleri yere küçük cıngırak sesleri götürüyorlardı böyle. Sonunda işin iç yüzünü öğrendi birinden. "Generalim, bir takım yabancılar gelmişlerdi. Acayip acayip konuşuyorlardı. Söz gelimi deniz, dişil bir sözcüktü onların dilinde, eril değildi. Sonra Makaolara papağan diyorlardı. Kanoya sal, zıpkına kargı diyorlardı. Onları karşılamak için denize atladığımızı, gemilerinin çevresinde yüzdüğümüzü görünce hemen serenlere tırmandılar, birbirlerine haykırmaya, şunlara bakın, bakın ne biçim yapıları var. Hem gövdeleri güzel, hem yüzleri ne ince, saçları da gür, kısrak yelesi ipekliğinde. Güneşten korunmak için boyandığımızı ayırt edince de ıslak papağanlar gibi şamataya başladılar bıcır bıcır. Bak bak nasıl da griye boyanmışlar, tıpkı kanaryalar gibi, ne beyaz ne boz. Bu neydi böyle, neden böyle gürültü kopardıklarına aklımız ermedi gitti generalim. Neden böyle eğleniyorlardı bizimle acaba generalim? Anamızdan doğduğumuz gün nasılsak öyleydik biz. Oysa onlar o sıcakta maça oğlanı gibi donanmışlardı. Aynen Hollandalı kaçakçılar gibi karı kılıklı herifler. Erkektiler göğe, saçları karı saçı gibi uzundu. Hristiyanmışlar ama dilimizi anlayamıyorlarmış. Boyuna bağırıyorlardı. Aslında bizim söylediklerimizi onlar anlayamıyorlardı. Sonra o sal dedikleri kanolar var ya, daha önce de demiştik ya, işte onlara binip yanımıza geldiler, zıpkınlarımıza tirsi balığı kemiği takmamıza çok şaştılar. Balık dişi diyorlar onlar. Elimizde avucumuzda ne varsa verdik, şu kırmızı takkelerle hoşlarına gitsin diye boynumuza astığımız şu boncukları takas ettik. Şu pirinç çanları da verdiler. Hepsini toplasan bir metelik etmez oturaklar, gözlükler. Sonra Felemenk'ten gelme bir sürü ıvır zıvır aldık. En ucuzundan da hepsi generalim. İyi insanlar olduklarını anlamıştık. Kötü niyetleri yoktu. Bilmeden kıyıya kadar getirmişiz onları. Ben sana şunu vereyim, sen bana bunu ver derken, anasını düzdüğümün alışverişi kızıştıkça kızıştı, çığırından çıktı. Derken baktık, herkes papağanlarını yakalamış koşturuyor. Tütün, çikolata, iguana yumurtaları, Tanrı'nın yarattığı ne varsa hepsini, herifler alışverişe gönülden razı. Avrupa diyarında dolaştırılıp halka gösterilmeye gönüllü biri çıkarsaymış içimizden, bizlere kadife yelek vereceklermiş karşılığında. Düşünün generalim ne çılgınlık. Gel gelelim generalin aklı karışmıştı bir kere. Bu çılgınlığın kendi yönetiminin sınırlarına taşıp taşmadığını kestiremiyordu. Yatak odasına çekildi, denize bakan pencereyi açtı. Böylelikle kendisine anlatılan karmakarışık şeylere biraz berrak bir ışık altında bakabilirdi belki. Gemicilerin ötede, rıhtımda bıraktıkları o savaş gemisini gördü önce. Onun gerisinde de gölgelerle kaplı denize demir atmış üç karavelayı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 42.